Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 11.
Salona girer girmez baştan aşağı tüllerle, kurdele, dantel ve kadifelerle örtülü, dansa çağrılmayı bekleyen kadınların yanına gitmeye zaman bulamadan biri gelip onu valse davet etti. Bu erkek, balo aşama sırasına göre en iyi kavalye, kotiyon dansının ünlü yöneticisi, soylular dünyasının protokol başkanı, yakışıklı, kibar, 51'i olan Yegor Korsunski'ydi. Az önce ilk valsi yaptığı Kontes Balina'nın yanından ayrılmıştı. Dans etmeye başlayan birkaç çifte bakarken içeri girmekte olan Kitty'yi görmüştü. Yalnız Kotyon dansı yöneticilerine özgü belirgin bir rahatlıkla ona doğru koştu. Davet bile etmeden selam vererek kolunu ince belinde doladı. Kitty yelpazesini birisine vermek üzere döndü. Ev sahibesi gülümseyerek yelpazeyi aldı. Korsunski onu kollarıyla sararken erken gelmekle iyi ettiniz dedi. Geç gelme modasını hiç tutmuyorum. Kitty sol elini kavalyesinin omzuna koydu. Pembe papuçlu küçük ayakları ölçülü ve hafif bir biçimde parlak parkede kaymaya başladı. Vals'in ilk dönüşlerini ağır ağır yaparken Korsunski, insan sizinle vals yaparken dinleniyor dedi. Çok hoş. Sonra aşağı yukarı dans ettiği bütün kadınlara söylediği sözü yineledi. Ne hafiflik, ne düzgünlük. Bu gönül okşayıcı söz Kitty'yi gülümsetti. Kavalyesinin omzu üzerinden salonu incelemeye başladı. Artık bütün yüzlerin birbirine karışarak tek bir yüz gibi göründüğü sosyeteye ilk kez giren bir kız gibi değildi Kitty. Balolarda her zaman aynı yüzleri bulmaktan bıkan, onlarla karşılaşmayı sıkıcı bulan biri de değildi. Bu ikisi arasında duruyor, zevkle seyrediyordu insanları. Salonun solundaki bir köşede sosyete seçkinlerinin toplandığını görüyordu. Aralarında Korsunski'nin karısı, çok açık giyinmiş ev sahibi güzel Lidi, dazlak kafasıyla en parlak topluluğun ortasında dikkat çekmek isteyen Kirin vardı. Gençler yaklaşmayı göze alamadan bu ayrıcalıklı topluluğa imrenerek bakıyorlardı. Kitty, içlerinde Stiva'yı, yanında da her zaman zarif olan kara kadife giysileriyle Anna'yı fark etti. O da oradaydı. Kitty, Levin'i başından savdığından beri Vronsky'yi görmemişti. Uzaktan görür görmez delikanlıyı fark etti. Vronsky ona bakıyordu. Biraz yorulan Korsunski, bir kez daha dönelim, yorulmadınız ya diye önerdi. Hayır, sağ olun. Sizi nereye bırakayım? Galiba Bayan Karenina burada. Beni onun yanına götürün. Elbette. Korsunski salonun sol köşesindeki topluluğa doğru adımlarını yavaşlatarak dönmeye başladı. Bağışlayın bayanlar diyordu durmadan. Danteller, tüller, kurdeller arasında bir tüye bile dokunmadan kıvrılarak ustaca gidiyordu. Kitty'yi öyle ansızın durdurdu ki yelpaze gibi kıvrılmış giysisi Kirivi'nin dizlerini örttü ve Kitty'nin nakışlı çoraplarından ince bacakları göründü. Korsunski Kitty'yi selamladı, doğruldu, Anna Karenina'ya götürmek için elini uzattı. Kıpkırmızı kesilen Kitty, etekliğini Kirivi'nin dizlerinden kurtardı, biraz dönerek bakışlarıyla Anna'yı aradı. Anna, Kitty'nin düşünmüş olduğu gibi mor giysi değil de siyah kadifeden, fil dişinden oyulmuş gibi duran güzel omuzlarını, göğsünü, yuvarlak kollarını, ince bileklerini açıkta bırakan işlemeli, çok açık bir giysi giyiyordu. Giysi baştan sona Venedik taşlarıyla kaplıydı. Kara saçlarının üstüne gösterişsiz bir menekşe demeti yerleştirilmişti. Aynı demetten kemer olarak kullanılan kare kurdeleye de iliştirilmişti. Saç biçimi sadeydi. Ensede ve şakaklarda kısa bukleler bırakılmıştı. Boynunda ince bir kolye vardı. Kitty Anna'yı her gün görüyor, onu seviyordu. Ama onu hep mor tuvaleti içinde gözlerinin önüne getiriyordu. Şimdi karalar içinde görünce ansızın hiç beklemediği bir görünümde ortaya çıkan arkadaşının güzelliğinin iyice farkına varamadığını anladı. Kitty, Anna'nın morlar içinde olamayacağını, güzelliğinin ise kesinlikle tuvaletine hiçbir zaman bağımlı olmadığını, süs eşyasının onun için önemsiz olduğuna, bol dantelli kara giysisinin yalnızca bedenini sardığını, neşeli ya da canlı olmasına karşın sade, doğal ve ince göründüğünü anladı. Her zaman olduğu gibi ayakta dimdik duruyordu Anna. Kitty, onun bulunduğu topluluğa yaklaştığı zaman Anna ev sahibiyle konuşuyordu. Anna kendisine sorulduğu kuşku götürmeyen bir soruya yanıt vererek, "Yo, ilk adımı ben atmazdım," diyordu. Omuzlarını kaldırarak "Yine de anlamıyorum," diye sürdürdü. Kitty'yi görünce onu hemen koruyucu bir gülümsemeyle karşıladı. Kadınlara özgü o hızlı bakışlarla genç kızın tuvaletini ayrıntılarıyla inceleyiverdi hemen. Sonra başını Kitty'ye hafifçe eğerek onun çok güzel olduğunu anlatmış oldu. "Salonda dans ederek girişinizi yaptınız," dedi. Korsunski hiç görmediği Anna Arkadyevna'yı selamlayarak "Benim en sadık dans eşlerimden biridir," diye yanıt verdi. Prensesin bulunduğu balo her zaman canlı ve neşeli geçer. Bir vals yapar mısınız Anna Arkadyevna? Dedi eğilerek. Demek tanışıyorsunuz diye sordu ev sahibi. Bizi kim tanımaz ki? Karım ve beni herkes tanır dedi Korsunski. Bir valse ne dersiniz Anna Arkadyevna? Kendimi bağışık tutabilirsem dans etmeyeyim dedi Anna. Ama bugün yapamazsınız bunu, dedi Korsunski. Tam o anda Vronski yaklaştı. Anna onu görünce elini Korsunski'nin omzuna koydu. Madem ki bugün danstan kaçmam olanaksız, dans edelim, dedi. Anna'nın Vronski'nin selamına bilerek karşılık vermediğini fark eden Kitty, neden ona ters davranıyor diye düşündü. Vronski Kitty'ye yaklaştı, ona ilk kadril için vermiş olduğu sözü anımsattı. Günlerden beri onu görme zevkine eremediği için üzüntülerini bildirdi. Onunla konuşurken Anna'nın vals yapışına hayran hayran bakıyordu Kitty. Vronski ile dans etmeyi umuyordu ama genç adam onu dansa kaldırmadı. Bu da Kitty'yi çok şaşırttı. Bunun üzerine genç adam kısararak onu davet etti ama ince beline sarılır sarılmaz ve ilk adımını atar atmaz müzik sustu. Yüzleri birbirine çok yakındı. Kitty karşısındakine aşk dolu bakışlarla baktı ama Vronski buna kayıtsız kaldı. O günden epey sonra o anın etkisi, anısı, giderilmesi olanaksız bir utançla yüreğini parçalayarak Kitty'yi rahatsız etti. Korsunski salonun öbür başında önüne çıkan ilk genç kızı yakalayıp dans etmeye başlarken "Pardon, pardon, vals!" diye bağırıyordu. 23. Vronski, Kitty ile birkaç kez vals yaptı. Sonra onu annesinin yanına götürdü. Kitty, Bayan Nordstone'la birkaç söz edemeden Vronski iç kadril için onu almaya geldi. Dans boyunca pek önemli bir şey konuşmadılar. Konuşmalar sıradan konular üzerine yapılmıştı. Korsunski ile karısından söz ettiler. Vronski onlara 40 yaşında sevimli çocuklar diye ad takmıştı. Yakında düzenlenmesi gereken Sosyete Komite Tiyatrosu'ndan söz ettiler. Vronski ona Levin'in burada olup olmadığını sorarak ondan hoşlandığını eklediği zaman Kitty çok duygulanmıştı. Ama Kitty kadril dansına bel bağlamıyordu hiç. Yüreği çarparak kotyonu bekliyordu. Kadril yaparlarken Vronski Kitty'yi kotyon dansına davet etmedi. Ama genç kız buna kızmadı. Önceki bütün balolarda olduğu gibi yine onunla bu dansı yapacağından emindi. Bu dansı başkasına söz verdiğini söyleyerek 5 kişinin çaresini geri çevirmişti. Balo başından son kadrile dek Kitty için renkler, sesler ve hareketlerle pırıl pırıl bir düş oldu. Çok yorulup da kesinlikle dinlenmek zorunda kalması dışında hiç durmadan dans etti. Ama geri çeviremediği kısa boylu bir gençle son kadrili yaparken Vronski ve Anna ile yüz yüze geldi. Anna'yı balonun başından beri görmemişti. Genç kadın ona birden çok farklı, ummadığı bir biçimde göründü yeniden. Kitty arkadaşının deneyimlerinden çok iyi bildiği ve genel olarak insanı başarıya götüren o istek uyandırma duygusuna kapıldığını sandı. Anna'nın çevresinde yarattığı hayranlıktan sarhoş olduğunu görüyordu. Kitty bu duyguyu yaratan biri olduğundan onu iyi biliyor, Anna'da da bunun belirtilerini gördüğünü sanıyordu. Genç kadının gözlerinde yanan titrek ve ateşli parıltıları, dudaklarında beliren gülümseyişi ve davranışlarındaki güveni, inceliği görüyordu. Bütün bunları kimin için yapıyor, herkese mi, yalnızca birine mi diye düşünüyordu. Kendisiyle dans etmekte olduğu ve başını kaçırdığı için konuşmayı nasıl sürdüreceğini bilemeyen genç adamın yardımına koşmayan Kitty, dans edenlerin tümünü bazen halkalı dansa, bazen de ard arda dizerek zincir dansına sürükleyen Korsunski'nin tiz ve buyurgan bağırışlarını İslam dışı uyarak Anna'yı gözlüyor, yüreği gittikçe daha da çok daralıyordu. Hayır, onu coşturan kalabalığın coşkusu değil, bir tek kişinin hayranlığı, ama kimin? O olabilir mi acaba diye düşünüyordu. Vronski'nin Anna ile birlikte olduğu her zaman genç kadının gözleri neşeli pırıltılarla parlıyor, kırmızı dudaklarında mutlu bir gülümseme beliriyordu. Elinde olmadan yüz çizgilerinde beliren sevinci göstermemek için büyük çaba gösteriyormuş gibiydi. Ya Vronski? Kitty ona bakıyor, dehşete kapılıyordu. Anna'nın yüzünde açıkça gördüğü şeyi dans eşinin yüzünde de aynen gördü. Genç adamın her zaman gösterdiği kayıtsızlık, aldırmazlık, rahat ve güvenli davranış nereye gitmişti? O anda dans eşiyle her konuştuğunda ayaklarına kapanmak istercesine başını öne eğiyor, bakışlarından bağlılık ve korku okunuyordu. Genç adam sanki "Sizi kırmak istemiyorum ama kendimi kurtarmak istiyorum ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum" der gibiydi. Kitty o ana denk genç adamın yüzünde şu anda görmüş olduğu gibi bir anlam görmemişti hiç. Vronski ve Anna ortak ahbaplarından söz ediyorlardı. Konuşmaları çok sıradan olsa da Kitty'ye söyledikleri her sözün onların ve kendi yazgısı üzerinde kesin bir etkisi varmış gibi geliyordu. Garip ama gerçekten de Fransızcasını gülünç buldukları Ivan Ivanovich'ten, evliliklerini ayıpladıkları Matmazel Yeletskaya'dan söz ediyorlardı. Bu sıradan sözler Kitty'nin de farkına vardığı gibi onlar için çok özel anlamlar taşıyordu. Şaşkınlık içinde olan Kitty her şeyi bir sis perdesi arasından görüyormuş gibiydi. Balo, çağrılılar, her şey ona göre karmakarışık. Onu ayakta tutabilmek, gerektiği gibi davranmaya zorlamak, yani dans etmeye, sorulara yanıt vermeye, konuşmaya, hatta gülümsemeye zorlamak için aldığı eğitimin bütün gücüne dayanması gerekiyordu. Ama kotyon dansından önce iskemleler yerleştirilirken birkaç çift büyük salondan doğru yürüdüğü sırada genç kız büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Beş kavalyeyi geri çevirmişti ve şimdi ise katyon dansı yapamıyordu. Hatta birinin gelip onu davet etmesi bile olanaksızdı. Çünkü her zaman çok ilgi çektiğinden hiç kimse onun hala peylenmemiş olduğunu düşünemezdi. Annesine acı çektiğini, eve gitmek istediğini söylemeyi çok isterdi. Ama bunu göze alamıyordu. Yıkıldığını hissediyordu ki. Küçük salonun dibine doğru yürüdü. Kendini bir iskemleye bıraktı. Hafif giysisi ince belinin çevresinde havaya kalktı. Sol kolu güçsüzce aşağı düşerek pembe iç etekliğinin kıvrımları arasından bacağına yapıştı. Kitty öteki eliyle yelpazesini tutuyor, zaman zaman hızlı ve sinirli hareketlerle yanan yüzünü yelpazeliyordu. Otun üzerine yeni konmuş, uçmaya hazır bir kelebek gibiydi. Ama zavallı kızın yüreği acı bir umutsuzlukla burkuluyordu. Peki ya yanılıyorsam? Belki gerçek değildir bu diye düşünüyor, az önce gördüklerini yeniden anımsamaya çalışıyordu. Kitty neyin var? Dedi Kontes Norton. Yaklaşırken halı yüzünden ayak sesleri duyulmamıştı. Anlamıyorum. Kitty hızla kalktı, alt dudağı titriyordu. Kotyon dansı yapmıyor musun? Hayır, hayır, dedi Kitty. Gözyaşlarından boğuk çıkıyordu sesi. Bayan Norton, Kitty'nin ne demek istediğini anlayacağını sanarak, onu benim yanımda dansa davet etmişti, dedi. O da Prenses Cherbatsky ile dans etmiyor musun diye yanıt verdi ona. Ya bunun ne yararı var sanki, dedi Kitty. Kendisi dışında hiç kimse durumu anlayamaz. Bir gün önce belki de sevdiği bir adamı bir başkasına kurban ederek geri çevirdiğini kimse bilmiyordu. Kontes Norton kendisiyle kotyon dansı yapmak zorunda olan Korsunski'ye giderek Kitty'ye davet etmesini rica etti. Kitty en başta dans ediyordu. Bütün dansı yönetmek zorunda olan kavalyesinin buyruklar vermesi, sürekli koşması gerektiğinden neyse ki konuşmak zorunda kalmıyordu. Ronski ile Anna'nın iskemleleri hemen hemen karşısındaydı. Gözlerinin önündeydiler. Genç kız onları gördükçe daha da mutsuz oluyordu. Kendi köşelerine çekildiklerini, şu dolu salonda gözlerinin hiçbir şeyi görmediğini anlıyordu. Ronski'nin her zaman sakin ve kendine güvenen bir anlam bulunan yüzünde, daha önce gözüne çarpmış olan, kendini suçlu gören, akıllı bir köpeği anımsatan o yumuşak başta anlamı gördü. Anna gülümsediğinde genç adam da gülümseyerek yanıt veriyor, düşünceli durunca o da ciddileşiyordu. Bir tür insanüstü güç. Kitty'nin bakışlarını Anna'ya doğru çekiyordu. Kare giysisi içinde çok sade, çok büyüleyiciydi. Her şeyi, bileziklerle süslü yuvarlak kolları, bir dizi incenin sardığı diri boynu, hafifçe dağılmış saçları, ayaklarının ve ellerinin yumuşak ve kibar hareketleri, canlı güzel yüzü, her şeyiyle çekiciydi Anna. Ama bu çekiciliğinde korkunç ve acımasız bir şeyler vardı. Kitty arkadaşına eskisinden daha fazla hayranlık duyuyor, acısı da bu yüzden iyice artıyordu. Yenildiğini hissediyordu. Dayanılmaz acısını gizleyemiyordu. Kotyon sırasında Ronski yanından geçerken genç kız öyle değişmişti ki onu tanıyamadı. Ronski bir şey söylemiş olmak için güzel bir balo dedi. Evet diye yanıt verdi Kitty. Kotyon dansının ortasında Anna Korsunski'nin buluşu olan zor bir figürü yinelerken çemberin ortasına ilerleyerek iki oyun arkadaşı seçti. Önce bir kadını ardından Kitty'yi çağırdı. Kitty korku dolu gözlerle ilerledi. Anna ona dostça işaret etti, elini sıkarak gülümsedi. Ama Kitty'nin kendisine yanıt vermediğini, yüzünde umutsuz ve şaşkın bir anlam belirdiğini görünce arkasına dönüp öteki kadınla neşeyle konuştu. Evet, onda garip, çekici ve şeytancı bir şeyler var diye düşündü Kitty. Anna yemeğe kalmak istemiyordu ama ev sahibi çok üsteledi. Korsunski, Anna'nın eldivensiz elini tutup giysisinin koluyla dayanarak "Kalsanız ya Anna Arkadyevna" diye üsteledi. "Kotyon için bir buluşum var, göreceksiniz, çok harika." Anna'yı sürüklemeye çalışarak yavaşça götürüyordu Korsunski. Ev sahibi de onaylarcasına gülümsüyordu. "Yok, kalamam," dedi Anna gülümseyerek. Gülümsemesine karşın Korsunski ve ev sahibi sesinin tonundan üstelemenin boşuna olduğunu anladılar. "Hayır, aslında sizin baloda Petersburg'da bütün kış ettiğimden daha fazla dans ettim," dedi Anna yanındaki Vronski'ye dönerek. "Yola çıkmadan önce dinlenmem gerek." "Yarın gitmekte kararlı mısınız?" diye sordu Vronski. Anna sorudaki yüzsüzlüğe şaşırarak "Evet, öyle sanıyorum," dedi. Gözleri canlı ve titrek bir ışıkla parlıyor, yüzünde bir gülümseme yayılıyordu. Anna Arkadyevna yemeğe kalmayıp gitti. 24. Levin, Şçerbatskilerden ayrılıp yürüyerek kardeşinin evine giderken, "Evet, bende itici bir şey var," diye düşünüyordu. "Geleceğim için iyimser düşünmüyorum. Gurur desem, hayır, gurur yok bende. Eğer gururlu olsaydım kendimi bu duruma sokmazdım." Gözlerinin önüne mutlu, iyi yürekli, akıllı, kendine güvenen, kuşkusuz kendini onun bu akşam düşürdüğü duruma düşürmeyecek olan Vronski'yi getiriyordu. Evet, Kitty onu yeğlemiştir. Bu kaçınılmaz. Yakınmaya hiç hakkım yok. Tek suçlu benim. Onun benim gibi biriyle evlenmek isteyeceğini nasıl düşünebilirim? Sonra aklına kardeş Nikola'yı getirdi. Dünyada her şeyin berbat ve bayağı olduğunu söylerken haklı değil miydi? Kuşkusuz Nikola'ya haksızlık ediyoruz biz. Yırtık kürküyle onu gören Prokofi, onun tükenmiş olduğuna inanabilir pekala. Ama onu başka türlü tanıyan, ruhunun içini inceleyen ben, birbirimize benzediğimizi biliyorum. Ama yine de hemen onun yanına gideceğim yerde yemek yemeye, sonra da şu akşam davetine gittim.
Ayrım sonu.